TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.
Saat 9'u 7 dakika geçiyor sayın dinleyiciler. Bir haber ve reklam arası verdik kısaca. Gündeme devam edelim şimdi. Şimdi Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Avukat İbrahim Gürlü bizimle birlikte. İbrahim Bey günaydın.
Günaydın Rıza Bey. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyorum. Şimdi ülkemiz sanki böyle dolandırıcılığın böyle yeni ürünlerini ortaya çıkarmakta uzman bir yermiş gibi görünmeye başladı. Çünkü her gün basına bakıyoruz. Yeni bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya kalıyoruz. Son durum kiralık evlerle ilgili, satılık evlerle ilgili. Kopyalanıyor ilanlar. Şimdi dinleyicilerimize bunu böyle aktarıyorum ki ayrıntılı bir biçimde siz de çok ayrıntılı yanıtlar verirsiniz. Biraz dikkatli olmaya ihtiyacımız var ama bazı önlemler de almaya ihtiyacımız var. Şimdi biz dikkatli olmayı sadece vatandaştan beklemeyelim, o önlemleri de ortaya koyalım aslında. Kopyalanan ilanlar kimi kötü niyetli emlakçılar tarafından, kötü niyetli insanlar tarafından bir başkasına işte senet imzalattırılarak, kapora alınarak verilmeye çalışıyorlar. Hatta boş evlerin kiraya verildiğine dair olaylara tanıklık ediyoruz. Şimdi emlak sitelerinin acaba bir sorumluluğu olabilir mi bu işte? Bir sonraki aşama için. Başta siz ne anlatacaksınız onu dinlemek istiyoruz da. Her önüne gelen herhangi bir internet sitesine ilan verebiliyor ya da bilindik sitelere. Ama sürekli filtreleme teknikleri de söz konusu. Acaba bir filtreleme yapılamaz mı? Bu tür sahtecilikle ilgili kişilerin ilan vermesi engellenemez mi? Bunlar da ileriki aşamada cevaplamanızı istediğimiz unsurlar. Şimdi bu dolandırıcılık örneklerine yer verin lütfen konuşmanızda. Dinleyicilerimizi biraz daha dikkatli olmaya yöneltelim sizin açıklamalarınızla. Buyurun efendim.
Teşekkür ederim Rıza Bey. Gerçekten çok önemli konular değiniyorsunuz. Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten dolandırıcılar inanılmaz yaratıcı. Yani her geçen gün değişik dolandırıcılık teknikleri kullanıyorlar. Her çıkan yeni bir olayda mutlaka ve mutlaka bir dolandırıcılık yöntemi mutlaka bu dolandırıcılar buluyorlar, bir çözüm üretiyorlar ve vatandaşlarımızın bu 3-5 kuruşa sahip insanlarımızın belki de cephendeki paralara göz dikiyorlar ki bu gerçekten üzücü bir olay. Ama bu arada yayından önce bir kamu spotu yayınladınız. Asayiş Dairesi Başkanlığı'nın çok güzel, çok uyarıcı bir spot dinledim. Çok da hoşuma gitti. Zaman zaman zaten TRT bu tür spotları zaten yayınlıyor ama bu spotların her alanda, yani böyle gözüken her türlü dolandırıcılık olayında çeşitlendirilerek ve yaygınlaştırılarak yapılmasında çok büyük faydalar var. Bu arada bu spottan dolayı da Asayiş Dairesi Başkanlığı'nı gerçekten kutluyorum. Çok koruyucu, çok güzel bir spot olmuş. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi gerçekten dolandırıcılık eylemleri çok fazla. İşte son zamanların en büyük sorunlarından birisi de kiralık evler veya satın almak istediğimiz dairelerle ilgili. Burada da tabii ki insanlar genel anlamda alışverişlerini nasıl yapıyorlar veya bu kiralık yerleri nasıl buluyorlar? Genelde ilan sitelerinden. İşte bunu fırsat bulan, fırsat bilen dolandırıcılar ne yapıyorlar? Biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi sahte ilanlarla ya da yetkisiz olmalarına rağmen sanki yetkiliymiş gibi göstererek bir takım ilanlar veriyorlar.
Ya da mesela sizin verdiğiniz ilanı ben kopyalıyorum. Evet, ben de aynı ilanı kullanıyorum gibi.
Aynen. Çakma siteler ya da çakma ilanlar diyelim. Bu tür ilanlar maalesef halkımıza sunuluyor. Bir alışveriş gibi, bir kiralama portalı gibi. Bunlar olabiliyor. Bu sadece ilanlarda, kiralıklarda değil, satış sitelerinde de var. Yani aynı şeyi onlar için de söyleyebiliriz, telaffuz edebiliriz. Tabii burada tüketicimiz gerçekten dikkatli olmalı. Yani bunun sahte bir ilan olup olmadığını, çakma bir ilan olup olmadığını kontrol etmesi lazım. Öncelikle o sitenin internet SSL olup olmadığı, yani güvenlik sertifikasının olup olmadığı, HTTPS sonunda S işaretinin olup olmadığını kontrol etmeleri lazım. Artı bu siteyle ilgili bir Google arama motorlarından bir sorgulama yapmalarında, şikayet olup olmadığını görmelerinde mutlaka fayda var. Şimdi bu tür yerlerde şunları dolandırıcılar özellikle, mesela vatandaşımız özellikle şunu da bilsinler. Eğer bir malın piyasa değeri diyelim ki 1000 liraysa, bunu size bir site 300 liraya vermeyi taahhüt ediyorsa veya vereceğini söylüyorsa, burada vatandaş olarak bir durup düşünmemiz lazım. Yani 1000 liralık bir mal veya hizmet nasıl oluyor da 300 liraya verilebiliyor veya 200 liraya verilebiliyor. İşte burada bizim tüketici olarak da veya vatandaş olarak da biraz kendimizi check etmemiz lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ve bu biz kandırılmaya meyilli bir yapımız var toplum olarak. Yani inanıyoruz. Her şeye inanıyoruz. İşte ben size bir şey söylüyorum. Bir şey vaat ediyorum. Hemen inanıyoruz. Araştırma kültürümüz maalesef üzülerek söylüyorum. Biraz yeterli değil. Yeterli düzeyde değil. O yüzden yapmamız gereken şey öncelikle bunları bir kendimizi check etmemiz lazım. Burada işte ilanlarda özellikle insanlara şunu söylüyorlar. Biliyorsun bir kira sorunu yaşıyoruz şu anda. Kiralıklar çok yüksek rakamlara bulmuş. İnsanlara şunu söylüyorlar. Diyorlar ki bakın bir kiralık daireyi tutmak istiyorsanız hemen bize bir ödemeyi gönderin ki bu ilanı kaldıralım veya bunu size bağlayalım. İşte bu noktada bizim mutlaka firmayı araştırmamız lazım. Eğer ilan verilen veya emlak işi yapan kişi ise bunun bir yeterlik sertifikası olup olmadığını onlardan istememiz lazım. Eğer farklı bir şehirde bu yeri tutacaksak o bölgedeki, o şehirdeki bir yakınımızı, bir dostumuzu gönderip o yeri görüp bilmemiz ve o konuda yetkili kişilerle irtibat sağlamamızda fayda var Rıza Bey. Yoksa öbür türlü bir bakıyorsunuz ki ödemeyi yapıyorsunuz veya gönderiyorsunuz bir şekilde bir anda artık o kişiye, o aradığınız numaraya ulaşamaz hale geliyorsunuz ve sizi muhtemelen de engelliyorlar.
Alo, İbrahim Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet, birden ses kesildi. Onun için ben de araya girmek durumunda kaldım. Şimdi burada mesela şöyle şeyler okuyoruz ve görüyoruz. Tapuyu görün diyorlar. Mesela bir evi kiralarken tapuyu görün. Şimdi dolayısıyla acaba şöyle bir durum, tamam biz tapuyu görmeye çalışalım da emlakçılar ya da konutu kiralayan kişi öyle diyelim, bu tapuyu göstermekle zorunlu kılınamaz mı acaba? Şimdi örneklemelerimizi biz farklılaştırabiliriz ama amacımız sadece vatandaşın dikkatli olmasını sağlamak değil, kural koymaya da ihtiyacımız var. Bazı kuralsızlıklarımız da söz konusu. Dolayısıyla düzeni sağlarsak eğer baştan neye uyulması gerektiğine ilişkin, işte emlakçı emlakçılığını belgelemek zorunda. Bir, o evin kime ait olduğu belgelenmek zorunda. Kimin kimden kiraladığı net olarak yazılmak zorunda ya da kimin kimden satın aldığı, her şekilde tapu kayıtları, bütün bunların hepsine bakmaya ihtiyacımız var ki biz bu dolandırıcılığın önüne geçelim. Şimdi bu emlak sitelerine dönük olarak da, yani bu araba ilanları içinde geçerli böyle şeyler, bu siteleri de biz apturapta almaya ihtiyacımız var galiba.
Kesinlikle. Zaten bu siteler Hazine ve Hazine Bakanlığı tarafından da ve Rekabet Kurumu tarafından da incelemeye alındı biliyorsunuz yakın zamanda. Çünkü hem piyasayı etkileme yönleri var hem de dolandırıcılık ya işte insanları mağdur etme gibi özelliklere sahip. Dolayısıyla gerçekten bunların bir çekidüzen içerisinde olması lazım. Yani ticaretin belli kuralları var, olması lazım. Belli etik değerler. Yani her kişi ilan verememeli. Herkes ben emlakçıyım, ben satıcıyım diyerek piyasaya çıkamamalı. Bu konuda çok ciddi denetimler olmalı ve burada aslında Cumhuriyet Savcılarımıza da bir duyuru yapmak lazım veya bir sistemde bulunalım. Çoğu zaman vatandaşımız kaporasını vesairesini gönderdiği zaman savcılıklar şöyle yaklaşıyor. Ya bir bu hukuki ihtilaf, işte parasını göndermiş, kiralayamamış, satamamış, edememiş şeklinde düşünerek takipsizlik kararları verilebiliyor. Son zamanlarda memnuniyetle de görmeye başladık. Bu tür konularda eğer bu işin içerisinde bir dolandırıcılık eylemi var, yani varsa, diyelim ki adamın satma yetkisi yok, sana kapora istemiş ve siz göndermişsiniz ve iade etmiyor. Burada artık bir dolandırıcılık olduğu belli. Yani buna bir artık hukuki ilişki bir ticari ilişki dememek lazım. Savcılık burada, kardeşim senin yetkisiz olduğun halde bu kişiden para almışsın, bunu da geri parasını iade etmemişsin, o zaman sen dolandırıcısın diyerek bir dava açması gerekiyor. Yani bunları bizim her yönden, yani biraz önce söylediğiniz gibi gerçekten bunların bir düzene sokulması lazım. Bu konuda savcılıkların daha hassas olması lazım. Yani vatandaş uğraşmak istemiyor. Çünkü gerçekten hukuki süreç uzun sürüyor. Bu yüzden bizim her yönüyle kolaylaştıracak ve her yönüyle de tüketicimizin, vatandaşımızın emeğini, parasını koruyacak tedbirleri mutlaka almamız gerekiyor.
Evet, şimdi bunu almaya ihtiyacımız var. Şöyle de bir durum söz konusu oluyor. Bilmiyorum, bir avukat olarak da bana katılır mısınız şimdi söyleyeceğim şeye? Değerlendirin lütfen. Şimdi herhangi bir vatandaş düşünün ve bu vatandaşların sayısının da giderek artmakta olduğunu düşünün. Kaybettiği para kapora vererek ya da işte nemin banka havalesi yapıp senet imzalayıp, böyle çok cüzi rakamlar da olabilir bunlar. 200, 300, 500 gibi bir paradan da söz ediyor olabiliriz. Şimdi savcılık bu işe müdahil olmuyor. Basit bir olaydır diyor, geçiyor. Ne bileyim, kimse gözaltına alınmıyor. Herhangi bir durum ortaya çıkmıyor. Şikayet eden şikayet ettiğiyle kalıyor ya da şikayet etmeye tevessül dahi etmiyor. Yani böyle bir şeyin içine girmiyor. Çünkü bir sonuç alamam düşüncesine sahip kişiler. Böyle olunca da vatandaşın ülkedeki bulunduğu sürece güveni pek kalmıyor. Buna da dikkat etmeye ihtiyacımız var galiba. O güven duygusunu zedelememek gerekiyor herhalde.
Tabii ki buna yani katılmamak zaten mümkün değil. %100'ün üstünde katılıyoruz abi. Yani gerçekten çok güzel tespitler. Biraz önce ifade etmek istediğim şey oydu aslında. Yani savcılıklarımız görevini yapmıyor vesaire anlamında söylemedim zaten. Benim buradaki söylemek istediğim şey şu. Bakın, gözdağı denilen bir olay var. Bunlarla ilgili 3-5 tane kişi hakkında dava açılsa ve bunun sizin aracılığınızda, kamuoyu aracılığında ceza aldıkları ortaya çıksa, buna tevessül edecek birçok kişinin önü kesilecek. Diyecek ki ya ben bunu yaptığım anda işte hazır örneği var. Bunu yapan kişi kamu nezdinde yargılandı ve cezasını aldı. Savcılık bu konuda hassas. Ben aynı şeyi yaptığım takdirde benim de başıma bunun gelme şansı, ihtimali çok fazla diyerek artık bu yollara tevessül etmeyebilir. Öbür türlü savcılarımızın ki son zamanlarda gerçekten güzel uygulamalara sahip, şahit oluyoruz. O konuda da savcıların hakkını yememek lazım. Ama buna hukuki itiraf deyip geçtiğiniz zaman birçok kişi maalesef buna tevessül etme durumuyla karşı karşıya. Bu da üzücü bir olay ama ben düzeleceğine inanıyorum bunların.
Evet. Şimdi bu tabii vatandaşlarımız evet dikkatli olacak. Tekrar altını çizelim. Devletimiz de üstüne düşen görevi yerine getirmeli. Çok net önlemlerle bu dolandırıcılara hayat hakkı tanımamaya dönük uygulamaları ortaya koymalı.
Bir şey daha ilave etmek istiyorum. Biraz önce güven olayı dediniz ya, devletin güven olayı. O çok önemli. Bakın, insanların devletten, şimdi özür dilerim ama mafya niye doğuyor? Mafya şu yüzden doğuyor. Vatandaş alacağını resmi yollardan alamadığı için ya da süresinde alamadığı için ne yapıyor? Değişik yöntemlere çıkıyor ve mafya dediğimiz bir organizasyon. Yani devlet dışında gayri kanuni bir yapı ortaya çıkıyor. Şimdi bu da toplumun devlet kurumlarına güven duyması çok önemli. İnsanları yaşatacağız ki devlet yaşasın. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız mutlaka şu şeyi olmaması, ya ben adalete başvursam ne çıkacak? Bunu dedirttiğimiz anda maalesef biz topluma çok büyük bir zarar vermiş oluyoruz. O yüzden sonuna kadar katılıyorum. Devlete güveni tesis etmek adına bu önlemlerin mutlaka alınması lazım. Kullandırıcı kim olursa olsun, hangi yöntemi, hangi şeyi kullanırsa kullansın, sıkı takip ve mutlaka cezası verilmeli. Bu da kamuoyunda haberlerde, ki siz bu konuda üzerinize düşeni fazlasıyla yapıyorsunuz. Mutlaka geniş kitlelere ulaşacak şekilde mutlaka yayınlanmalı, bildirilmeli.
Evet, şimdi birkaç gün önce Dünya Gazetesi'nde kargoda kaybolan çeklerle ilgili bir haber vardı. Son olarak buna da değinirim efendim. Şimdi iş dünyasında mağduriyet yaratan konulardan birisi. Şimdi tabii bir mevzuata uyulması gerekiyor. Sigortalı olarak göndermeye ihtiyaç var bu çekleri. Tabii bunun bir de maliyeti var. İşte o maliyetten kaçınmak isteyen insanlarımız herhangi bir kargoymuş gibi, bir mektup gönderir gibi örneğin bir çeki ya da değerli bir kağıdı gönderiyor. Şimdi bu kargodaki kaybolmalar tabii kötü niyetli işler bunlar. Sonradan çünkü ortaya çıkıyor, bu tahsil ediliyor farklı biçimlerde. Bu da başka bir mağduriyet yolu. Bu da başka bir dolandırıcılık aslında. Şimdi dolayısıyla bir de bunlara kısa bir biçimde değinmenizi rica edeceğim.
Tabii ki. Şimdi çok güzel değindiniz. Şimdi burada kıymetli evrak diye tabir ettiğimiz işte çektir senedir vesairedir veya kambiyo senedir diye tabir ettiğimiz bu tür yollar şeyleri zaman zaman kargoda kaybolduğu yönünde haberler duyuyoruz. Burada biraz önce söylediğiniz gibi art niyetli insanlar da olabiliyor. Yani işte bir mal karışı geliyor. İşte ben sizin çekinizi kavgaya verdim diye. Halbuki sen belki içerisinde çekip koymuyor. Ondan sonra kargo kayboldu veya çek kargoda kayboldu gibi. Kargo şirketini de bu noktada zan altında bırakan uygulamalar olabiliyor. Şimdi biraz önce söylediğiniz gibi burada bu ticari değeri olan kıymetli evrakların mutlaka sigortalı olarak gönderilmesi gerekiyor ve zaten kargo gönderirken orada muhteviyatı denilen bir bölüm var. Yani orada siz ne gönderiyorsunuz? İşte gönderiyorsunuz, kitap gönderiyorsunuz. Yani diyelim ki değerli bir evraksa bunu mutlaka siz beyan etmeniz lazım. Ve sigorta şirketinin ve kargo şirketinin sorumluluğunun doğabilmesi için mutlaka ve mutlaka gönderdiğiniz şeyin eğer kıymetli bir evraksa bunun sigorta yapmanızda fayda var. Sigorta yaptırmadığınız takdirde bunun bedelini alma, sigorta şirketini sorumlu tutma şansına sahip değilsiniz. Evet. Sigorta şirketi bu noktada bu. Artı mutlaka ve mutlaka bu tür kıymetli evrakların kargo şirketine veya postaneye verilirken ağzı açık olarak getirilmeli. Memurun gözetimi altında işte ben bakın burada örnek olsun ne diyorum 100 bin liralık bir çek veriyorum şu peki ve bu memur görevli nezaretinde bu kargonun poşetin içerisinde konulmalı ve bu tutanak altına alınmalı ki içerisinde muhteviyatın ne olduğunu belirsin. Şimdi siz bazıları da diyebilir ki ben çek verdim, çeki gönderdim, kargoda kayboldu. Halbuki kargoda kaybolan veya içeriğinde bir çek yok. Dolayısıyla ne yapıyor? Mahkemelere başvuruyor, çek iptal davalar açıyor. Dolayısıyla karşı alıcı firmaya karşı da böyle bir dolandırma hakkını yeme gibi durumlar söz konusu.
Onun için dikkatli olmak gerekiyor galiba. Süremizin de sonuna geldik Sayın Güllü. Her şeyi çok dikkatli yapmaya, kayıt altına almaya ihtiyacımız var ki mağduriyetleri önleyebilelim. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden birlikte olmak üzere diyorum.
Ben teşekkür ederim Rıza Bey. İyi yayınlar.
Sağ olun diyorum. Efendim.
Ekonomi.
Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
Politika.
Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
Spor.
Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
Yaşam.
Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
Dünyanın haberi gündemde.